الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, geçen hafta باب وجوه الإحرام وصفته, إحرامın çeşitleri ve özelliği bölümüyle alakalı yeni bir bab başlığına başlamıştık. Hatırlayın, bir önceki bab neyle alakalıydı? Mikatlar ile alakalıydı. Onu bitirdik. Yeni bir bab başlığına başladık. Bu bab da zaten sadece bu hadisten oluşuyor. Tek bir hadis içeren bir bab. Daha sonradan başka bir baba daha geçeceğiz. Hatırlayın, geçen hafta Ayşe annemizin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den aktardığı o veda haccındaki yola çıkarken yaşadıkları kıssadan bize bahsediyordu. Diyor ki: "Haracna ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ama haccetil veda." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte veda haccında ne yaptık diyor? Yola çıktık. Feminna men ehelle bi umretin. Aramızdan diyor bazıları umreye niyet etti. Dedik ki haccın kaç tane çeşidi vardı? 3 çeşit hac vardı. Birincisi dedik temettu haccı, ikincisi kıran haccı, üçüncüsü de ifrat haccı, ifrat. Bunların her birinin diğerinden ayıran neyi var? Belli başlı özellikleri var. İlk kısımda Ayşe annemiz diyor ki aramızdan bazıları umreye niyet etti. Diyoruz ki bu hac çeşidi hangisi? Temettü haccı. Bu haccın özelliği ne? Diyoruz ki temettü haccı yapan kimse mikat bölgesinden umreye niyet eder. Mekke'ye gider. Mekke'ye gittiği zaman umrenin tavafını yapar. Sayını yapar. Saçlarını kısaltıp ihramdan çıkar. Sonra neyi bekler? Zilhicce ayının 8. gününün gelmesini bekler. Terviye gününü. Zilhicce ayının 8. günü, terviye günü geldiği zaman hacca niyet eder. O günü Mina'da geçirir. Ertesi günü Zilhicce'nin 9. günü Arafa günüdür. Arafat'a doğru hareket eder ve bu şekliyle hac amellerine başlamış olur. Bu haccın özelliği ne dedik? Öncelikle müstakil olarak başlı başına bir umre yapılıyor. Sonra bu umrenin bitiminde ihram yasaklarının hepsi ortadan kalkıyor. Sanki ihrama girmemiş gibi o ihram esnasında yasak olan bütün her şey, o yasakların hepsi helal oluyor. Ne zamana kadar? Yeniden hacca niyet edene kadar. Ayşe annemiz de diyor ki aramızdan bazıları umreye niyet etti. Yani bazıları ne yapıyormuş? Temettu haccı yapıyormuş. Diyor ki وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِحَجِّنْ وَعُمْرَةٍ. Ve diyor aramızdan bazısı hem hacca hem umreye aynı anda niyet etti. Bu hac çeşidine de diyoruz ki kıran haccı. Bu haccın özelliği ne? Mikat bölgesinden bu haccı yapacak olan kıran haccına niyet eden kimse mikat bölgesine geldiği zaman hem umreye hem hacca aynı anda niyet ediyor. Mekke'ye doğru geliyor. Mekke'ye geldiği zaman kudum tavafı yapıyor. Bir tavaf yapıyor. Ondan sonra eğer say yapar ise yapmış olduğu say haccın sayı olarak geçiyor. Ve bu kimsenin özelliği temettu haccından ayrılan kısmı ne? Bu kimse Mekke'ye gelip bu umreyi yapıp bu tavafı yapıp arkasından sayı ister yapabilir ister erteleyebilir. Eğer sayı yapsın veyahut da yapmasın hac günlerine kadar, bayramın ilk gününe kadar ihramdan ne yapamıyor? Çıkamıyor. Temettu haccında ne dedik? Umresini bitirdikten sonra o arada o zaman diliminde ihramsız bir şekilde geçirebiliyor dedik. Ama kıran haccında mikattan niyet ettikten sonra bayramın ilk gününe kadar, bayramın ilk günü yapılacak olan o birinci tahallül dediğimiz, ileride bu meseleye gireceğiz. Yani birinci tahallüle kadar diyoruz ki ihramlı şekilde kalmaya devam ediyor ve ihram yasakları bu kimsenin üzerinde devam ediyor. Devamında diyor ki وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِحَجِّنْ. Burada Ayşe annemiz diyor ki aramızdan bazıları da sadece hacca niyet etti. Diyoruz ki sadece hacca niyet edenler de ifrat haccı yapmış oluyorlar. Demek ki hac çeşitleri 3 tane dedik. Temettü, kıran ve ifrat haccı. İfrat haccının özelliği ne? Mikattan yalnızca hacca niyet ediliyor. Aynı kıran haccında olduğu gibi Mekke'ye gidiliyor. Kudum tavafı yapılıyor. Eğer say yapılırsa haccın sayı olarak geçerli oluyor. Veyahut da bu bayramın ilk gününe de ertelenebilir bu say. Diyoruz ki bunlar da aynı şekilde bayramın ilk gününe kadar ihramdan çıkmadan ne yapıyorlar? İhramlı bir şekilde hacca devam ediyorlar. İsterse haçtan 20 gün önce ihrama girsin, isterse bir ay önce girsin. Kıran haccı yapan ve ifrat haccı yapan kimseler mikattan niyet ettikten sonra eğer hacca bir ay var ise bir ay boyunca ihramlı bir şekilde ne yapıyorlar? Bekliyorlar. Hac amellerini yapmayı bekliyorlar. Dedi ki temettü haccında ise durum biraz daha farklı. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hacca niyet ettiği ibaresi geçiyor. Oysa ki geçen hafta dersimizde de bundan bahsetmiştik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu hac ile ilgili ilim ehli arasında ihtilaf var. Hangi manada ihtilaf var? Bazıları diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem temettü haccı yaptı. Bazıları diyor ki kıran haccı yaptı. Bazıları da diyor ki ifrat haccı yaptı. Diyoruz ki bu konuda racih olan görüş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıran haccı yapmış olduğu. Diyoruz ki gelen rivayetlere dönüp baktığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıran haccı yaptığına delalet ediyor. Peki bazı lafızlarda bu hadiste olduğu gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hacca niyet etti diyor. Bu ibareyi başlı başına aldığımız zaman bu ibareden ifrat haccı yaptığını anlıyoruz. Çünkü kıran haccı ile alakalı ne diyoruz? Kıran haccının özelliği neydi? Hac ve umreye aynı anda niyet etmesi gerekiyordu. Ama Ayşe annemiz burada diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hacca niyet etti. Bu rivayetler arasındaki farklılığı İlim ehli şu şekilde cem ediyor. Diyorlar ki kıran haccıyla temettü haccının benzediği yerler var. O yüzden bazı yerlerde kıran haccı için temettü lafzı kullanılmış. Mesela ne bu? Temettü haccında umre ile hac aynı seferde ne yapılıyor? Yapılıyor. Yani temettüde umreye niyet ediyorsun. Akabinde hemen ne yapıyorsun? Haccı yapıyorsun. Kıran haccı bu yönüyle temettü haccına benziyor mu? Aynı anda neye niyet ediyorsun? Hem hacca hem umre. Yani bir seferde hem hac yapmış oluyorsun hem de umre yapmış oluyorsun. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin temettü haccı yaptığını söyleyenler aslında neyi kastediyorlar? Kıran haccını kastediyorlar. Yani buradaki temettü lafzı aynı zamanda kıran haccını kapsıyor. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İfrat haccı yaptığını söyleyenler bu rivayette olduğu gibi bunu nasıl kıran haccına bağlıyoruz? Çünkü diyoruz ki kıran haccı ile temettü haccının yapılış şekilleri birbirine ne yapıyor?
Benziyor.
Çok benziyor. İkisinde de yani ikisinde de niyet ettikten sonra bayramın ilk gününe kadar ne yapmıyorsun? İhramdan çıkmıyorsun. Her ikisinde de kudum tavafı var. Her ikisinde de haccın tavafı var ve haccın sayı var. Yapılış olarak kıran haccıyla ifrat haccı ne yapıyor? Birbirine benzediği için ifrat ibaresi geçen hadislerden kasıdın yine kıran olduğunu söylüyorlar. Yani burada dönüp baktığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıran haccı yaptığını açıkça bize gösteren deliller olduğu gibi bazı lafızlarda temettü veyahut da ifrat haccı yaptığı varid olmuş. Diyoruz ki bunlarda da asıl bu iki hac çeşidine benzediği için kıran haccı bazı özellikleriyle buradan kastedilenin bu olduğunu ilim ehli bize aktarıyor. Geçen hafta hatırlarsanız dedik ki aynı zamanda ilim ehli bu hac çeşitlerinin hangisinin daha faziletli olduğunda ne yapmıştır dedik? İhtilaf etmiştir ve burada kalmıştık geçen haftaki dersimizde. Diyoruz ki öncelikle şunun bilinmesi gerekiyor. Alimler bu üç hac çeşidinin yapılmasının caiz olduğuna ne yapmışlar? İttifak etmişler. Yani birisi temettü haccı yapsa bir sıkıntı var mı?
Yok.
Diyoruz ki yok, meşrudur. Birisi kıran haccı yapsa?
Yok.
Diyoruz ki meşrudur. Birisi ifrat haccı yapsa? Diyoruz ki meşrudur. Yani kıran haccı yapana senin bu haccın olmadı diyebilir miyiz?
Diyemeyiz.
İşte ifrat haccı yapana senin haccın olmadı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hac yolculuğuna çıktığı kıssayı Ayşe annemiz anlatırken kimisi temettü haccına niyet etti diyor. Kimisi kıran haccına niyet etti. Kimisi hem kıran, kimisi ifrat haccına niyet etti diyor. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu farklı şekilde haçlara niyet edenleri ne yapmıyor? Uyarmıyor. Eğer şer'i olarak doğru olmasaydı ne yapardı? İnsanları bu hususta uyarması gerekirdi. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buna sukutu, sessiz kalışı, takriri bir sünneti olduğunu gösteriyor. Konuyla alakalı İmam Ahmet Rahimeullah diyor ki temettü haccı bu hac çeşitleri arasında en faziletli olanıdır. Temettü haccı bu hac çeşitleri arasında en faziletli olanıdır. Bunu birkaç maddede sıralayabiliriz. Çünkü birinci olarak diyoruz ki Kur'an temettü haccında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye ulaştıklarında yanlarında kurban getirmeyen sahabelere haçlarını umreye çevirip umreyi yapıp ihramdan çıkmalarını emrediyor. Düşünün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye geliyorlar. Sahabelere şunu emrediyor. Diyor ki herkes ifratta Kıran haccı yapan herkes yapmış oldukları bu niyetlerini umreye çevirsinler. Ondan sonra umreyi yapıp ihramdan çıkıp haç günlerini beklemelerini onlara ne yapıyor? Emrediyor. Yalnızca diyor yanlarında kurbanlarını getirenler bundan müstesna. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine bunu emrediyor ve bunda gevşek davrananları, yavaş davrananları eğer azarlıyor ise bu neyi gösterir? Temettü haccının diğerlerinden daha faziletli olduğunu gösterir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına ne yapıyor bunu? Mecbur kılıyor. Bunu yapmalarını emrediyor. Birinci delil bu. İkinci olarak diyoruz ki mükellef olan kimse için Allah Azze ve Celle kolay olan şeyi tercih edilmesinden ne yapıyor? Razı olduğunu söylüyor. Diyor ki inned dine yusur. Din ne dinidir? Kolaylık dinidir. Temettü haccının biraz önce yapılışından bahsettik. Temettü haccının yapılışında ne vardı? Umre yaptıktan sonra haç günlerine kadar beklediğin esnada ihramlı değilsin. Bu bir kolaylık mı? Kolaylık. Allah Azze ve Celle bu kolaylığı vermişken kişinin de bu kolaylığı almasından Allah Azze ve Celle'nin bu ruhsattan istifade etmesinden hoşnut olduğunu söylüyoruz. Ve üçüncü bir delil olarak diyoruz ki temettü haccının temettü haccının amelleri diğer haccın yapılan hacların amellerinden nedir daha? Fazladır. Çünkü başlı başına yapılan bir umre var. Bu umre için yapılan bir tavaf, bir say var. Bir de hac için yapılan ne var? Bir tavaf, bir say var. Ama diğerlerinde dönüp baktığınız zaman yani iki tane tavaf, bir say yapıyorlar. Ama temettü haccında iki tavaf ve aynı zamanda iki say ve birbirinden ayrılan, munfasıl olan ne var? İki tane ayrı ibadet yapılmış oluyor. Bir umre ibadeti başlı başına yapılmış oluyor. Akabinden de hac ibadeti yapıldığı için bu hac çeşidinin amelleri diğerlerinden daha çok olduğu için ilim ehli diyor ki o yüzden temettü haccı diğer yapılan hac çeşitlerinden nedir? Daha faziletlidir. Faziletli olduğuna delil olarak da bunu getirdiklerini söylüyoruz. Bu görüş sahabeden Abdullah İbni Ömer'in görüşü, İbni Abbas'ın görüşü, Abdullah İbni Zübeyir'in görüşü ve Ayşe radıyallahu anha'nın görüşü. Yine tabiinden Hasan Basri, Ata, Taus, Mücahit ve aynı zamanda İmam Şafii'nin de bir görüşü İmam Ahmet ile bu konuda aynı. Temeddü haccının daha faziletli olduğunu görüşünde. İkinci olarak diyoruz ki Ebu Hanife ve Süfyan Sevri rahimahumullah. Bunlar da diyorlar ki Kıran haccı diğer haçlardan daha faziletlidir. Delil olarak neyi getiriyorlar? Diyorlar ki eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kıran haccını yaptı ise Kıran haccını yaptıysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve celle Resulü için en faziletli olanı ne yapmıştır? Seçmiştir, tercih etmiştir. O yüzden diyorlar ki Kıran haccının yapılması nedir? Daha faziletlidir. Üçüncü görüş olarak İmam Malik, biraz önce İmam Şafii'nin bir görüşü ilk görüşle birlikte olduğunu zikrettik. Üçüncü görüş olarak diyoruz ki İmam Malik'in görüşü ve aynı zamanda Şafii'nin meşhur olan görüşüne göre ifrat haccı daha faziletlidir. Delil olarak neyi getiriyorlar? Biraz önce Ayşe annemizin de rivayetinde olduğu gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye niyet etti diyor bu rivayette. Hacca niyet etti. O zaman diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ifrat haccı yaptı. Ama biraz önce ilim ehlinin bu ibareyi nasıl açıkladığını ne yaptık? Aktardık. Yani bu hac çeşidi diğer haçlara benzediği için Kıran haccı ne yapılmış? Diğer haçların ismiyle de anılmış. Ama kasıt ne diyoruz buradan kasıt? Kıran haccının kendisi. İbn Teymiye ve öğrencisi İbn Kayyim Rahimullah bu görüşler arasından ilk görüş ile ikinci görüşü cem ediyor. Çünkü delillerin ışığında bu iki görüşü cem ederek dördüncü bir görüş söylüyorlar. Diyorlar ki eğer bir kimse yanında kurbanını götürmeyecek ise o kimsenin temettü haccı yapması nedir? Daha evladır. Ama yanında kurbanını götürecek ise diyorlar ki kıran haccı daha evladır. Baktığımız zaman birinci görüşte ikinci görüşün ne yapıldığını görüyoruz. Cem edildiğini görüyoruz. Yani tercih olarak bu bundan daha üstündür demiyor. Bunun üstün olduğu yer vardır. Bunun da diğerinden üstün olduğu ne vardır? Yer vardır. Yanında kurbanını götürenler için kıran haccının daha faziletli olduğunu, yanında kurbanı götürmeyenler için, götürmeyecek olanlar için temettü haccının daha faziletli olduğunu bize aktarıyorlar. Ve aynı zamanda bu İmam Ahmed'in de bir görüşü bu doğrultuda olduğunu görüyoruz. Peki biri bize şöyle bir soru sorarsa bunu nasıl açıklarız? Ebu Bekir radıyallahu anh ve Ömer radıyallahu anhuma ikisi hilafetleri döneminde insanlara ifrat haccı yapmayı tabiri caizse mecbur kılıyorlar. Yani insanları ifrat haccı yapmaya teşvik ediyorlar, yönlendiriyorlar. Düşünün, yani iki büyük sahabe, cennetle müjdelenen iki sahabe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerine sımsıkı sarılmamızı emrettiği iki sahabe. Bu ikisi de hilafetleri döneminde ifrat haccını diğer haçlara tercih ediyorlar. Peki bunu nasıl açıklarız? Düşünün. Düşünüyoruz, bir şey bulamıyorsun. Konuyla alakalı ilim ehli diyor ki olayı tamamen şurayla alakalı. Normalde insanlar kıran haccına ve temettü haccına niyet ettiklerinde aynı seferde hem hac hem de ne yapıyorlar? Umre yapıyorlar. Bu iki büyük değerli sahabe de diyor ki insanlar ifrat haccı yapsın. İfrat haccı yaptığında bir seferde ne yapacaklar? Sadece hac yapacaklar. Daha sonradan umre yapmak için yeniden Mekke'ye gelecekler. Ve bu sayede de Mekke yani tavaf yapan ve say yapan insanlardan hali olmayacak. Şimdi düşünün. Normalde bir hac ve umreyi aynı anda yapan insanlar var. Bu adam bir kere geldi, haccı ve umresini yaptı. Bir daha buraya gelmeyecek değil mi? Eski çağ, eski zamanı düşünün. Çünkü bütün üzerindeki sorumluluğu eda etmiş. Oldu. O yüzden diyorlar ki insanlar ifrat haccı yapsın. Bir daha umre yapmak için ne yapsınlar Mekke'ye? Gelsinler ki Mekke hacılardan ve umrecilerden ne yapmasın? Mahrum kalmasın. Diyerek bu manada böyle bir görüş açısından bakarak insanlara kendi hilafetleri döneminde ne yapıyorlar? İfrat haccı yapmalarını teşvik ediyorlar. Ama onların bunu yapıyor oluşu işte temettü haccının diğerlerinden faziletli olduğunu ne yapmaz? Yani faziletli olmadığı manasına gelmez. Onlar içinde bulundukları zamanın şartlarına göre bu şekilde ne yapmışlar? İçtihad ettiklerini söylüyoruz. Bu rivayetten çıkardığımız faydalara gelince kısaca diyoruz ki insanlar için bu üç hac çeşidi ne yapılmış? Meşru kılınmış. O yüzden bunlardan herhangi birini yapanın haccı nedir? Makbuldür. Bunların haricinde dördüncü bir hac çeşidi icat edenin yapmış olduğu amel ondan ne yapılmaz? Kabul edilmez. Çünkü bize sünnette gelen üç çeşit hac vardır. Diyoruz ki eğer bize sünnette hangi konuda olursa olsun eğer birden fazla haccın veyahut da herhangi bir ibadetin meşru olan çeşidi var ise birisi diğerini bu hususta ne yapmaz? Kınama hakkı ona verilmemiştir. Düşünün, hatırlayın. Oruç bahsinde bundan bahsetmiştik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleri sefere çıktıkları zaman Enes radıyallahu anhu ne diyor? Aramızdan oruç tutanlar olurdu. Seferde aramızdan oruç tutmayanlar olurdu. Ne oruç tutanlar tutmayanları ne de tutmayanlar tutanları ne yapmazlardı? Kınamazlardı. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ruhsatı vermiş. Yani niye tutuyorsun diye odama kızılmaz. O da karşı tarafa niye tutmuyorsun diye kızma hakkına sahip değildir. Ve yine aynı şekilde hac ile alakalı yine Enes radıyallahu anh diyor ki حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا الملبي ومنا المكبر ومنا المهلل. Diyor ki bizler hac yolculuğuna çıktığımızda aramızdan telbiye getirenler vardı. Diyor ki ve aynı zamanda aramızdan tekbir getirenler vardı. Ve aynı zamanda aramızda la ilahe illallah diyerek Allah Azze ve Celle'yi zikredenler vardı. Bakın her ağızdan farklı farklı ne çıkıyor? Zikir çıkmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta onları sadece bunu söyleyin diğer ikisini terk edin diye ne yapmıyor? Bir uyarıda bulunmuyor. Demek ki eğer yapılan işte birden fazla sünnette çeşitlilik var ise birini yapan diğerini kınama hakkına ne değildir diyoruz? Sahip değildir. Dedik biraz önce derse başlarken dedik ki bu konu bu bab başlığı altında neyimiz var? Bir tane hadis-i şerifimiz var. Bunu şerh ettik.